Şeker.
Oysa adımız da olduğu için. Yemek.
Hayatın Sesleri. Başkent'e hoş geldiniz. İşte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Mavşar'ın hazırladığı birlikteliğimizde sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk her zaman olduğu gibi 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz. Program boyunca Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram'daki hesaplarımızın da adı sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizde işte ilk müziğimiz geliyor şimdi.
Geldin bir kayboldun, esrarlı mağrurdun.
Sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri'ndeki stüdyo konuğumuzu hemen siz sevgili dinleyenlerimizle tanıştıralım. Türkiye Kamplar Derneği Başkanı Sayın Murat Gözet bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, Rusya'nın Soçi kentinde yapılan 11. Dünya Kampçılık Kongresi'ne katıldınız. Tabii şimdi sizin derneğin faaliyetlerinden de söz edeceğiz ama kongre nasıl geçti, neler söyleyeceksiniz? 9-13 Ekim tarihleri arasındaydı,
evet,
değil mi?
Evet, 9-13-2017 tarihleri arasında Rusya'nın Soçi şehrinde 32 ülkeden gelen 400 kamp profesyoneli, kamp sahibi, kamp çalışanları ve birçok ülkeden de bürokratların katılımıyla güzel bir kongre oldu. Bu kongrelerin amacı hepimizin bildiği gibi dünyadaki tüm deneyimlerin paylaşılması ve güncel bilgilerin edinilmesi için yapılıyor. Rusya'daki kongrenin açılışı çok ilginçti. Daha önce 2008 yılında Kanada'daki kongrede de bu güzel tabloyu görmüştük. Kongrenin açılışını Milli Eğitim Bakanı ve ülkenin Kültür Bakanı yaptı.
Ne güzel, verdikleri değer bakımından da, değil mi? Çok hoş.
Kesinlikle kampçılık Amerika'da doğdu. İlk düzenli kampın 1861 yılında Connecticut'ta yapıldığı, daha sonra Güney Amerika'ya ve dünya Rusya'ya, Japonya, Avustralya'ya yayıldığı biliniyor. 1992 öncesinde Rusya'da 100 bin kamp olduğu biliniyor. Şu anda 60 bin kamp var. Yani bu buradan şu mesajı çıkartabiliriz. Hiçbir çocuk yazın, tatilin en uzun olduğu dönem yaz olduğu için yazın diyorum. Hiçbir tatil döneminde evlerinde boş bir şekilde kalmıyor. Yani Rusya'ya 6. gidişimdi. Duyduğum gerçek şu ki çocuklar çok yönlü yetiştirilmeleri için şiir kampına, matematik kampına, domates toplama kampına, hikaye yazma kampına, çadır kurma kampına, teknoloji kamplarına, yani sürekli kısa kısa aralıklarla kamplara götürülüyor.
Bizde de çocuklarımız evlerde kendi kamplarını oluşturdular. Bilgisayar kampları, değil mi? Teknoloji çağ çocukları olduğu için teknoloji kampları kendi kendilerine giriyorlar ama ne yazık ki.
Evet. 2000 yılından sonra doğan gençler Z kuşağı olarak kabul, evet, ediliyor. Bu sadece Türkiye'mizin derdi değil. Yine kongrelerde hep paylaşımlarda bulunuyor profesyoneller. Dünyanın gerçeği. Son yapılan Amerika'daki araştırmada Amerika'da yaz tatili döneminde çocuklar günde 8 saat evde kalırlarsa dijital oyuncaklarla vakit geçiriyorlar. Bu Kanada'da 6 saatmiş. Türkiye'de acaba kaç saattir diye kendi kendimize soruyoruz. Kendi çocuğumdan da biliyorum. Daha az değil, mutlaka daha yakın.
Kesinlikle, evet.
Bir sürede. Çocuklarımız daha, yani biz ebeveynlerin büyürken elde ettiği deneyimlerin yarısından daha azını deneyimleyerek büyüyorlar. Daha az doğayla buluşuyorlar. Daha fazla kapalı mekanlarda geçiriyorlar vakitlerini.
Peki şimdi o zaman oraya gelelim. Hani neden bizde bu kamplara bu kadar az katılım var? Çünkü dünya geneline baktığımızda 60 bin kamp dediniz. Bu 60
Rusya'da
bin...
60 bin kamp var. Dünyada... Amerika'da 12.500 tane kamp var.
Evet. Evet. Dünyada, evet.
Japonya'da 50
Peki,
bine
yakın. Peki Türkiye'de kaç kamp var?
Türkiye'de kampçılığın izcilik faaliyetleriyle Cumhuriyetimizden önce küçük küçük yapıldığı biraz araştırıldığında görülüyor. Türkiye'de kampçılık 1980 yılından itibaren artmaya başlıyor. Gençlik Spor Bakanlığı'nın düzenlediği kamplara 80 bin civarı gencimiz katılıyor. Onun dışında vakıfların, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, belediyelerin düzenlediği ücretsiz ya da az ücretli kamplarımız bulunmakta. Özel sektörde de maalesef 10-15 tane, hı hı, firmanın düzenlediği kampa toplamda 120 bin çocuk katılıyor. Şimdi
siz
gelelim.
Siz kaç yıldır bu sektörün içerisindesiniz?
Ben bu yıl 35 yıldır kampçılığın içindeyim. 29 yıldır 30 bine yakın çocuğu ve aileyi kampçılık deneyimi yaşatan bir kişi olarak hayatımın sonuna kadar da kampçılığa devam edeceğim. Sayıları topladığımızda devletimizin kendi imkanlarıyla yaptığı kamplar, özel sektörün yaptığı, özel kuruluşların yaptığı kampları topladığımızda 120 bin, 130 bin civarına geliyoruz. Peki okul çağında, ilkokul, ortaokul, lise çağında kaç milyon çocuğumuz var? Her yere baktığımızda görebiliyoruz. 17 milyon. Çok az aşağı inersek, 5-17 yaş dersek 20 milyon gencimiz var ama kampa giden çocuk sayısı, yazını dolu dolu planlı programlı geçiren çocuk sayısı çok az.
Neden bu kadar az peki ülkemizde? Baktığımızda neler söyleyeceksiniz dünya ile karşılaştırdığımızda?
Aile yapılarından dolayı da bir farklılık söz konusu. Annelerimiz, çok değerli varlıklarımız annelerimiz, çocuklarından ayrılmak istemiyorlar. Çocuklar da aynı şekilde konfor alanının dışına çıkmak istemiyorlar.
Neden? Kamplar konforsuz mu?
Hayır, kamplar konforlu. Evet. Kamplarda sadece ne yok biliyor musunuz?
Ne yok?
Sürekli cep telefonunla, iPad'inizle, bilgisayarınızla oynamayacaksınız.
Eyvah eyvah. Çocukların en korktukları, hiç istemedikleri ama şeyler. Ama tabii ki çok güzel.
Yüzlerce güzel şey var. Yeni arkadaşlıklar var. Oyunlar var ki hayatın sihri oyundur. Hikaye anlatma fırsatları var.
Peki kamp, yani az önce var. Saydınız ya, işte şiir kampları var, teknoloji kampları var diye. Bizde de var mı tüm bu şekilde kategorilere ayrılmış?
Çok güzel ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Biz Türkler çok girişimciyiz biliyorsunuz. Ben şahsen 22 yıldır dünyadaki tüm gelişmeleri takip ediyorum. 1912, bizim cumhuriyetimizden de daha önce kurulmuş olan Amerikan Kamplar Birliği'nin düzenlediği kongrelere çok sıklıkla katılıyoruz. Türkiye Kamplar Derneği üyesi kuruluştaki arkadaşlarımız da 15 gün önceki Rusya'daki kongreye de katılmıştık. Ondan önce Hong Kong'da yapılan kongreye de katılmıştık. Kanada'daki kongreye de katılmıştık. Bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
Evet. Şimdi hani az önce dediniz ya, anneler çok kıyamıyorlar çocuklarından ayrılmaya diye. Ama biz burada, siz yıllardır da bu işin içinde olmuş bir kişi olarak, özellikle çocuklar ve gençler açısından kampların öneminden söz eder misiniz lütfen?
Kamplar çocukların okulda aldıkları eğitimlerinin pekiştirildiği ama okulun dışında, evin dışında doğayla buluştukları son derece güvenli, eğlenceli ortamlardır. Yani kampa gidip de mutsuz dönen çocuk oranı %1 olabilir. Yani o %1'in biri de biraz irdelersek temelinde ev özlemi, anne özlemi, ki bu duyguya da saygı duyuyoruz.
Belki de
duyuyoruz.
Hiç ayrılmamış şimdiye kadar.
Çok ilginç örneklerle karşılaşıyoruz. Yani 15 yaşında bir evladı olan velimiz diyor ki, daha erken mi acaba? Göndermesek mi kampa kadar? Yani ne zaman göndereceksiniz? Gönderin, siz de kendinizi geliştirmiş olacaksınız. Çocuğunuz %105 mutlu olarak dönecek. Çünkü çocuğun
pek çok şeyi öğrenecek belki de orada. Hiç görmediği, hiç duymadığı şeyleri,
hiç deneyimlemediği aktiviteleri deneyimleyecek. En önemlisi, yani çağımız network çağı, yani ilişkilerimizi geliştirme çağı. Yeni arkadaşlarını sadece sanal ortamda bularak arkadaşlığınızı ilerletemezsiniz. Gerçek arkadaşlık için göz göze bakmanız gerekiyor, karşılıklı konuşmanız gerekiyor, bir şeyleri paylaşmanız gerekiyor, takım olmanız gerekiyor. Yani bireysellikle ilerleyemezsiniz. 21. yüzyılın çocuğu tanımlanırken saniyenin onda birinde gelen mesajlara cevap veren, çok çabuk mesaj yazan, İngilizce bilen çocuk olarak, lider olarak tanımlanmayacak. Yani ilişkilerini, kendisini çok iyi ifade eden, ilişkileri yönetebilen bir grup insana liderlik edebilen, dünya dilini konuşabilen çocuk lider olabilecek.
Ne güzel. Peki merak ettiğim bir şey var. Hani ayırıyorsunuz ya onları o ellerindeki akıllı telefonlarından, bilgisayarlarından. Evet. Ne yapıyorlar? Nasıl vakit geçiriyorlar?
Önce aileler kampı... biraz önce bir soru sormuştunuz. Onu tam cevaplayamadım. Türkiye'mizde de çeşitli ilgi alanlarına göre, program içeriklerine göre dizayn edilmiş kamplar bulunmakta. Ders ağırlıklı, spor ağırlıklı, sanat ağırlıklı, hepsinin kombine edildiği kamplar da bulunmakta. Aileler çocuklarının tanıdıkları kadar becerilerine uygun, kendi bütçelerine uygun kampları seçebilirler. Kampı seçerken aileler bir kere kampın felsefesini iyi irdelemeliler. Kampın, mümkünse kampın yöneticilerinle tanışma imkanı varsa kamp ofislerini ziyaret etmeliler. Sağlık prosedürlerini incelemeliler. Kampa gitme kararını çocukla birlikte almalılar diyorum ben bir uzman olarak.
Dolayısıyla nereye, hangi kampa çocuk, gitmek istiyorsa.
Evet, çocuk kampa gittiğinde neler yaşayacak? Şimdi çocuğa bilmeden siz son sabah elinden telefonu alırsanız çocuk kendini kapatabilir. Hı hı. Tepki koyabilir. Ama çocuk kampa gittiğinde kampın sadece 7 gün ya da 14 gün kampın süresi neyse o süre içinde telefonunun kısıtlanması olarak tanımlanmamalı kamp. O kadar güzelliklerle dolu bir ortam ki kampta yeni arkadaşlıkların olduğu, odayı 3-4-5 arkadaşınla paylaşacağı, sabah 8'de kahvaltıya kalkılacağı, kahvaltıdan sonra kişisel bakım, oda düzeninin yapılacağı, sonra gün
yani
içinde
4 telefonsuz da bir hayatının olabileceğini
kesinlikle
görmüş olmak.
Gün içinde 4-5 aktivitenin gün ışığı zamanında yapıldığı, akşam yemeğinden sonra gece aktivitesinin yapıldığı. Aslında ben böyle bir espriyle açıklıyorum gençlere de. Arkadaşlar, siz telefona dokunmadığınız anda da dünyamız dönmeye devam ediyor. Evet. Hiçbir problem yok diyoruz. Kamplar hatıraların biriktirildiği harika bir ortam. Burada ebeveynler için de diyorum ki ne olur her dakika Facebook'a bakıp kamp acaba çocuğumun fotoğrafını yükledi mi diye merak etmeyin. Sabrediniz. 7 gün sonra, 14 gün sonra çocuğunuz geldiğinde size getireceği yüzlerce ve bine yakın fotoğrafta kendisi anlatsın size neler yaşadığını. Çocuk anı biriktirsin ve size anlatsın. Bu aileden ayrı ilk yaşam deneyimi her iki taraf içinde, ebeveynler içinde, çocuk içinde son derece faydalı.
Faydalı. Şimdi yaz kampları var, kış kampları var, evet. Tabii ki.
Çok tatilimiz var. Dünyada en çok tatili olan ülkeyiz.
Ülke biziz.
16 haftaya yakın toplamda yıl içinde tatilimiz
Peki,
var.
Peki eğitimciler ve liderler nasıl seçiliyor, kimler oluyor?
Ailelerin özellikle araştırmaları gereken konu bu. Bu soru için çok teşekkür ediyorum. Daha önce kampa, çocuğumu göndereceğim kampta çalışmış liderler var mı? En önemli soru. Hı hı. Yani o kamp gelenek haline gelmiş mi? Ülkemizde 36 yıldır kamplar işletiliyor. O kamplarda yetişmiş kişilerin liderlik yapması, rol modellik yapması son derece güven verici bir şey. Çocuğum da katıldığı kampı severse orada lider olmak isteyebilir. Zaten biz ebeveynlerin zamanında mahallelerimizde ya da yakın çevremizde rol model olarak kabul ettiğimiz abilerimiz, ablalarımız vardı.
Evet.
Çok iyi ip atlardı, çok iyi futbol oynardı, çok iyi yarışırdı, güler yüzlüydü, okuldaki derslerinde başarılıydı. Şimdi ailedeki çocuk sayısı küçüldü, parçalanmış aileler çok fazla, akrabalık ilişkileri yoğunluktan dolayı aza indirgenmiş durumda. Dolayısıyla çocuk
rol model ihtiyacı var. Yok. Evet.
Dünyanın her yerinde rol model ihtiyacı. Bunu psikologlar da söylüyor. Ya anne baba çocuğun rol modeli değil. Anne annesi, baba babası. Bir çocuğun da rol model ihtiyacı var. Bunlar da katılacağı kamp ortamlarında dünyanın her yerinde karşımıza çıkıyor.
Evet, süremiz de daralıyor. Çok efektif kullanmak açısından hemen sormak istiyorum. Yurt dışından dinleyen dinleyicilerimiz de var bizi. Hı hı. Onlar da katılabiliyorlar mı bu kamplara? Yoksa sadece yurt içinden çocuklarımız mı katılabiliyor?
Türkiye Kamplar Derneği org sitesine girdiklerinde dinleyicilerimiz üye kuruluşları görecekler. Türkiye'de düzenlenen uluslararası kamplar var ve bu çok gurur duyuyoruz, evet. Düzenleyen kamp şirketlerimizle. Bugüne kadar 70 ülkeden genci Türkiye'deki kamplarda ağırlayan, aynı zamanda yabancı liderler çalıştıran birçok kuruluşumuz var. Dünya küçüldü. Dünyanın her yerinden, her yerindeki kampa kayıt olabiliyorsunuz. Kamplarda ortak dil kolay olduğu için İngilizce olabiliyor.
Hı hı.
Ama kampların etkileşimi o kadar büyük ki, yani tüm dünya çocuklarının aslında eşit olduğunu, herkesin benzer becerilere sahip olduğunu bu kamplar sayesinde anlayabiliyoruz.
Yaş sınırı var mı?
Tabii ki. Kamplar yaş sınırlarına göre ayrılıyor. 7-12 yaş grubunun bir arada olması daha uygun görülüyor. Hı hı. 13-17 yaş grubunun ergen diye adlandırılan evet. grubun bir arada olması daha uygun görülüyor. İlgi alanlarına göre denizde, dağda, şehirde çeşitli kamplar var. Ve ben her çocuğun, dünyadaki her çocuğun kampı hak ettiğini düşünüyorum. Yeter ki kampa gitmek için ebeveynler ve çocuklar birlikte hemfikir olarak kampa gitmeye karar versinler.
Ne güzel, çok teşekkür ediyoruz efendim. Keşke süremiz olsaydı da daha uzun konuşabilseydik ama katılmak isteyen ebeveynlerimizin çocukları için adresimizi tekrar edelim isterseniz.
www.türkiyekamplardernei.org sayfasına girip kamp seçerken nelere dikkat edilmeli, ilgi alanlarına göre kamp çeşitleri, dünyada kampçılığın tarihçesi ve hepsini üye kuruluşlar hakkında bilgi edinebilirler. Ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok yeni gelişen bir sektör ve kampçılık, dünya kampçılığında da adından sıkça söz ettiren bir ülke olduğumuz için de tekrar gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
Biz de katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Türkiye Kamplar Derneği Başkanı Sayın Murat Gözet, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Tekrar kendisine teşekkür ediyoruz.
Bu değil, yapma güzel. Aşk, bu değil.
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Yıl 1917. İstanbul'dan bir heyet Almanya'nın Bad Kreuznach şehrine gelerek temaslarda bulunur. Heyette orduyu temsilen Mustafa Kemal Paşa görevlidir. O dönemde görüşmelerin yapıldığı karargah binası ise günümüzde artık otel olarak kullanılıyor. Bad Kreuznach Park Otel'de özel olarak hazırlanmış bir Atatürk konferans salonu bulunuyor. Şimdi konuyla ilgili detayları sevgili Buket Parlas Vehter'den almak istiyoruz. Başkent'ten Almanya'ya selamlar diyoruz sevgili Buket Parlas Vehter.
Evet, merhabalar diyorum ben de sizlere. Öncelikle sizlere o dönemde yapılan bu ziyaret hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Bilindiği gibi Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu ve Almanya aynı ittifak grubu içinde yer almışlardı. Savaşın sonlarına doğru 1917 yılının Ekim ayında Almanya İmparatoru II. Wilhelm Sultan Mehmet Reşat'ın davetlisi olarak İstanbul'u ziyaret eder ve önemli temaslarda bulunur. Bu ziyareti sırasında da Sultan Mehmet Reşat'ı Alman cephelerini ziyaret etmek üzere Almanya'ya davet eder. Bu davet üzerine İstanbul'dan gelen 7 kişilik bir heyet 19 Aralık 1917 tarihinde Bad Kreuznach'a ulaşır. Tren istasyonunda büyük bir askeri törenle karşılanan heyette orduyu Mustafa Kemal Paşa temsil etmektedir. O yıllarda Alman ordusunun genel karargahı Bad Kreuznach'ta bulunmaktadır. Bu karargah binasında İstanbul'dan gelen heyet için Alman İmparator II. Wilhelm tarafından büyük bir davet verilir. Veliaht Mehmet Vahdettin ile birlikte Bad Kreuznach'ta önemli temaslarda bulunan Mustafa Kemal Paşa bu karargah binasında 2 gün kalır. Daha sonra Strasbourg, Essen ve son olarak da Berlin'i ziyaret eden heyet Almanya'da 10 gün kadar süren önemli temaslarda bulunduktan sonra Berlin'den trenle tekrar İstanbul'a döner. Sonraki yıllarda Bad Kreuznach'ta görüşmelerin yapıldığı karargah binası ise restore edilerek Park Hotel adında bir tesise dönüştürülür. Aradan yıllar geçer ve heyetin yaptığı bu ziyaretin anısına 23 Nisan 1997 tarihinde o dönemde Mainz Başkonsolosu olan Gürsel Demirok'un girişimi ve Bad Kreuznach Belediye Başkanı'nın da desteğiyle Park Otel'de Atatürk Konferans Salonu'nun açılışı yapılır. Aynı zamanda Atatürk Haftası adı altında düzenlenen etkinlikler kapsamında otel girişinde de bir Atatürk panosu oluşturulur. Açılış 1500 civarında davetlinin katılımıyla ve o dönemde Bonn Büyükelçisi olan Volkan Vural'ın yaptığı bir konuşmayla başlar. Türk ve Alman misafirlere Atatürk'ün hayatı ve ilkeleri, Türk-Alman ilişkilerinin yakın tarihi anlatılır. Ayrıca her iki ülkenin arşivlerinden ve Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi'nden temin edilen belge ve fotoğraflara yer verilir. Yine Kültür Bakanlığı tarafından Türk halı ve kilimleri sergisi düzenlenir. Türk modacıların çalışmalarının sunulduğu bir defile yapılır. Ayrıca çeşitli sanatçıların resim ve fotoğraf sergilerine yer verilir. Düzenlenen Atatürk Sempozyumunda ise Türk ve Alman konuşmacılar konuyla ilgili görüşlerini belirtirler. Atatürk Haftası etkinlikleri iki ülke müzisyenlerinin sundukları klasik müzik dinletisiyle sona erer. Bu muhteşem açılıştan sonra otele hala büyük bir ilgi var diyebiliriz. Günümüzde Bad Kreuznach Park Otel'in girişinde Atatürk'ün büstünü görmek mümkün. Size daha önce bahsettiğim pano da hala mevcut. Böylelikle otele gelenler girişte öncelikle Atatürk'ün yapmış olduğu bu tarihi ziyaret ile ilgili bilgileri okuma şansına sahipler. Otelin Atatürk konferans salonunda ise resmi belgeler ve Atatürk ile ilgili çeşitli kitapların bulunduğu 2 vitrine yer verilmiş. Ayrıca duvarlarda yine belgeler ve fotoğraflar mevcut. Yine aynı salonda Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış sözü Türkçe ve Almanca olarak yer alıyor. Otel görevlilerinin açıklamalarına göre yılda 500 civarında konaklama Atatürk konferans salonunu ziyaret etmek amacıyla gerçekleştirilmekte. Bad Kreuznach Almanya'nın batısında yer alan 150 bin nüfuslu bir şehir. 100 yıl önce gerçekleştirilen tarihi bir ziyaretin anısına ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adının Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta burada bu şekilde yaşatılıyor olması gerçekten çok anlamlı. Bu tip girişimler tarihin daha iyi anlaşılması, unutulmaması ve geçmişte yaşananlara gereken değerin verilebilmesi açısından da çok önemli. Ki bu önemi de gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarmak hepimizin görevi diye düşünüyorum.
Evet, peki bu arada Cuma günü 10 Kasım, 10 Kasım dolayısıyla örneğin orada bir tören düzenlenecek mi?
Evet, tüm dünyada olduğu gibi Almanya'daki temsilciliklerimizde de 10 Kasım Cuma günü atamız için saygı duruşunda bulunulacak. Türk öğrencilerinin atamız ile ilgili okuyacağı şiirlere yer verilecek. Türkiye'den uzaklarda da olsak bizler burada her yıl olduğu gibi bu yılda atamızı saygıyla, sevgiyle anıyor olacağız.
Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Buket Parlas Vehter. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun.
Lafın arasında hayatım sanki poker masasında. Dere tepe açtım dünyanın öbür ucuna. İşe yaramadı yine aynı, oradasın hep kanımda. Neden şimdi? Neden ben? Neden sen? Gel de al beni buradan, çıkar kendi kesildi. Zormuş sandığımdan. Gel de al beni buradan, çıkar kendi kabuğundan. Vuruldum dört köşeye, saçıldım. Çok zormuş korktum. Hala pek sağ değilim, şaşırmak şaşır halim. Tamam aradın sordun ama dokunamadım ki sana. Vardım uçurum kenarına, unuttum kanadım yok ya. Sen hiç kendi arkandan baka kaldın mı? Gel de al beni buradan, çıkar kendi kabuğundan. Boğuldum nefesim kesildi.
Sihirli Sözcükler.
Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Evet, bugün Türk şiirine bakacağız. Türk şiirinde mistisizm diyeceğiz.
Evet.
Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Birazcık tarihinden söz edelim herhalde.
Evet, evet. Aslında şöyle bir şey var. Temelde bizim bugünkü kültür hayatımızı, hatta siyaseten düşüncelerimizi, yaklaşımlarımızı anlayabilmek için, toplumumuzu anlayabilmek için bu konuya bakmak gerek. Mistisizm şöyle açıklanabilir herhalde temel olarak. İnsanın ilahi olana, tanrıya ya da ilahi bir varlığa, düzeye diyelim, mertebeye yakın olma isteğinin adı mistisizm. Ve bu yüzden de çok etkili, kökeni Hindistan'a dayanıyor, çok eski Budizm'e dayanıyor. Brahma'da kendini gösteriyor, bilen dinleyicilerimiz vardır. Parçanın bütüne ulaşması ve o bütünde yokluğa ulaşması gibi özetlenebilir. Çok derin, felsefi bir yapı. Buna, bu felsefi yapıya dünyada da örnekleri var doğal olarak, pek çok kültürde yer bulmuş, ama bizde de felsefecilerden çok aslında şairler yakın. Bizim şairlerimiz mistik şairler olarak kabul ediliyor.
Hatta, kimler onlar?
Aslında temelde halk edebiyatında karşılığını bulabilir. Bektaşi edebiyatı çok bilineni. Yunus Emre'dir. Kaygısız Abdal'dır. Belki pek çok dinleyicimizin adını bilmediği Azmi'dir, Hacı Bektaş'tır. Temel yapı tasavvuf edebiyatıyla kendini gösterir Anadolu'ya geldiğimiz zaman. Ancak hemen söylemek lazım, iki yüzü var bu işin. Çünkü mistisizm şairin Tanrı'yla sohbetinin zemini. Şairler için hatta deniyor ki şair Tanrı ile ilişkisi dostluğa dayalı olan kişidir. O samimiyet de ifade eder. Şairliğin ruhu biraz bu ilahi yaratım süreçlerine daha yatkın. O yüzden de kendini şiirde daha iyi ifade etmiş mistisizm. Hatta şaşırtıcı derecede yakın. Dinle çok ilgisi, yani şöyle söyleyeyim, çok ilgisi yok deyince biraz yetersiz ifade oluyor. Mistisizm dinden özgürleşmiş, dinle dini sistemle değil de çekirdek inançla ilgili bir şey.
O yüzden bağ o anlamda çok kuvvetli değil.
Kültürel yapıyla çok ilişkili değil. Yani Museviliğin de mistisizmi var, Hristiyanlığın da var, İslamiyet'in de var. İşte eğer Musevilikten bahsediyorsak mistisizm daha çok Kabala öğretisine giderken, İslam'dan bahsettiğimizde tasavvufa, sufizme gidiyor. Temel ilkeleri birbirine benziyor. O yüzden çeşitli dini yapılardan gelen mistik kişiler birbirleriyle anlaşabiliyorlar. Hatta deniyor ki, örneğin bir sufi, İslam mistisizminde var olan bir sufi, belki İslam'ın kültür anlayışı içindeki biriyle çok anlaşamaz. Ama bir başka dinin mistik kişisiyle iyi anlaşır.
İyi anlaşır, evet.
O yüzden sufilerin dilleri birbirlerine daha yakındır. Halktansa birbirlerine daha yakındır mistiklerin dilleri. Böyle kabul ediliyor. Bu yüzden genel inanışa çok aykırı görünen, çok şaşırtıcı ifadeleri kullanabiliyorlar.
Ne gibi? Örnek verelim mi? Hemen söyleyelim.
Cebrail ile perde ardından söylerdin, inip Beytullah'a kendin dinlerdin. Bu ateşi, cehennemi neylerdin? Hamamın mı var ya da külhancı mısın diyor Tanrı'ya ifade edilen bir cümle. Kıldan ince köprü yaptırdın da kurdun. Akar suyun mu var, bostancı mısın demiş şiirinde. Bu senli benli konuşma, ki inanış zaten bu samimiyeti gerektirir. Biz tanımadığımız birisine siz derken, dua ederken hep sen deriz.
Evet.
Rabbim sen yardım et.
Evet.
Hem bu senli benli konuşma, hem de biraz meydan okuyan bir yapı var. Ama şöyle özetliyor, diyor ki sen dostumsun, sana böyle söylerim. zahir duysun, yani halk duysun diye.
Temel felsefe dostluk ve samimiyet.
Dostluk ve samimiyet. Hatta işte Yunus Emre'nin de var, bu köprü kılıçtan, kıldan ince, kılıçtan keskin. Gelsen yürü diyor ya. Evet. Yiğit isen geç a Tanrı bizden evvel sözleri var. Bu yapı bizde, bu okuduğumuz dizeler 17. yüzyıldan. Bu samimi, hafif inanışın kalıplaşmasını sorgulayan Bektaşi duruşu 17. yüzyılda bizde var, Anadolu'da var. Hı hı. Dünyada buna yakın sayılabilecek, bu sorgulamaya yakın sayılabilecek hal Batı'da 19. yüzyılda ortaya çıkmış. Öncesinde daha katı ve Tanrı'yı memnun etmeye yönelik bir şey varken Batı kültüründe hümanizm gelmiş ve artık Tanrı'yı memnun etmek değil, insanın gelişimini gözeten düzenler kurmak esas kabul edilmiş. Hı hı. Dolayısıyla gözlem yapabilmek, doğayı gözlemleyebilmek, işte Nietzsche ile de kendini gösteren, Tanrı'nın varlığını sorgulayan bir şeye dönüşmüş Avrupa'da özellikle. Fakat bize geldiğimizde, ki Osmanlı'nın işte 19. yüzyıl Osmanlısından bahsediyoruz, o reddeden ya da sorgulayan, var mıdır yok mudur sorgulaması tabii bize gelememiş çok. İki sebepten: bir, temel bir burjuvazi yapının olmamasından. İkincisi de İslam kültürünün mistisizmi biraz sorgulamayı kuşku gibi hafifleterek almayı uygun görmüş. Bizdeki karşılığı da Akif Paşa, ki çok ilginçtir. Aslında hem felsefeci hem şair. Bizde şairin, daha doğrusu felsefecinin şair olanı makbul olduğundan, Akif Paşa'nın Adem Kasidesi var. 1840-42 yıllarında yazılmış. İlginçtir. Daha öncesinde varlık yokluk felsefi olarak tasavvufta yokluk özlenen bir şey. Yani sende yok olayım Tanrım özlenen bir şeyken, yine yokluğu öven ama diyor ki yokluğu özlemek için uzak olman lazım. Oysa sen içindesin zaten. Hı hı. Ve yok oluşun, yaşanışından doğan aslında bu varoluşsal sıkıntı diyebileceğimiz şey tam karşılığında. Yani zaten yoksun halinden doğan bir karamsarlığı da yaşar Adem. Ve Adem Kasidesi bunu anlatır. Çok derin felsefi bir yapı.
Ama bir gizemlilik de yok mudur?
Var. Ve zaten tam da bunu anlatıyor Adem Kasidesi. Diyor ki yok yok dedikçe yok var olur. Dolayısıyla, hı-hı, yokluktan tam olarak bahsedemezsin.
Evet.
Neyi söylesen yetmez. Uzak Doğu'da tam da mistisizmin kaynağındaki ifade, bilen söylemez, söyleyen bilmiyordur'a döner, hı hı, iş. Mistisizmin temeli yaşamaya dayalıdır. Yani yaşayanı esas alır, konuşanı söyleyeni değil. Şairler de yaşayanın söyleyenidir.
Evet, temelde. Ama bir hayranlık vardır.
Evet.
Değil mi?
Var. Mevlana'nın şahsiyetinde ortaya çıkan, yani o bilinmezliğin hissedildiği, sezildiği, hı hı, hale saygı duyma ve hayranlık var. İnsanoğlunun ortaya çıkışıyla insanlık yok oldu gitti demiş yine Akif Paşa. İnsanoğlu ve insanlığı ayırdığı dizeleri var mesela. Bir var olan insanlık var ki yoklukla kendini, evet, gösteriyor. Biz peki bu kadar yoğun metinlerden nereye geliyoruz bugün? Aslında şuna geliyoruz. Temel insanlık anlayışımızın nerelerden beslendiğini bilmemiz gerek. Hı hı. Başta da söylediğim, bugünkü yapıyı anlayabilmemiz için buraya bakmamız gerekiyor dediğim, Akif Paşa öyle bir hareket başlatmış ki arkasından gelen Osmanlı'nın o son döneminde yaşanan yorgunluklarla birlikte bu insanlık felsefesi ve tanrısal ilahi sezişe ilişkin ilgi, merak çelişmeye başlamış. Sebebi şu: Osmanlı bürokrasisini biz çok anlayamıyoruz bugünden bakınca. Bir kişinin siyaseten duruşunu eleştirdiğiniz zaman onun eylemini, yaptığı işleri eleştirebilirsiniz. Ama Osmanlı'da durum böyle değildi. Eleştirdiğiniz halifeydi. ve çok içsel inanışınızda, itikatınızda sağlam bir duruşu eleştiriyordunuz, eylemini eleştirdiğinizde, yaptığı işi eleştirdiğinizde. Bu çok yaman bir çelişki.
Evet.
Bu yaman çelişki işte şairlerde kendini gösteriyor. İki tarafı düşünebiliriz. Bir tarafta Tevfik Fikret, öbür tarafta Mehmet Akif Ersoy.
Evet.
Tevfik Fikret dini neredeyse reddeden, neredeyse değil, dini reddeden, Batı'nın bilim, teknik ve siyaset duruşunu öven, benimseyen ve tanrısallığı da bu ancak bundan sonra konuşabileceğimizi söyleyen kişidir Tevfik Fikret. Mehmet Akif ise diyor ki dinin şu anki keşmekeşinden kurtulup dini eski haline getirmeliyiz. Ne kaybediyorsak bundan kaybediyoruz. Doğunun ahlakını, kültürünü ve bunlara dayalı yaşayışını övüyor Mehmet Akif'le kişileşen yapıda. Ve Tevfik Fikret'le Mehmet Akif'in arasında kalan bir Osmanlı aydın hali var. Tevfik Fikret'in aşiyanına çekilmesiyle doğan bir karamsarlığı, Mehmet Akif'in de bir küskünlüğü var işin sonunda. Yani ikisi de çok pürüzsüz bir aydınlık vaat edemiyor. Dolayısıyla da bürokraside çalışan o Osmanlı devlet insanı ve aydını bir çıkış yolu bulmakta çok zorlanmış.
Evet. Peki biraz daha günümüze geldiğimizde neler görüyoruz?
Biz giderek işte Namık Kemal, Tevfik Fikret ve Ziya Gökalp'le Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'ten sonra da işte yeni bir yapı, hani hem Batı'nın aydınlığı hem Doğu'nun ahlakını birleştirmeye çalışan bir yapı kurmaya çalışmışız. Hala da buna gayret ediyoruz aslında. Köklü bir kültürümüz ve kültür tarihi açısından bakarsak genç bir cumhuriyetimiz var. Bizim cumhuriyet dönemi ve hemen ardından çağdaş şairlere baktığımızda gördüğümüz şey şu. O ilk başta bahsettiğimiz samimi Bektaşi duruşunun çağdaş edebiyatta da karşılığı var. Örneğin Turgut Uyar çok tanrısal ifadelere yer vereceğini düşünmeyeceğimiz bir şair olabilir. 1980'lerden bahsediyoruz temel olarak yazdığı tarih diyelim, 70'lerden. Bir şiirinde arzı halde diyor ki, yazdıklarıma sakın darılma Allah'ım, meleklerin sana bunları söyleyemezler. Artık pek yarattığın gibi değil dünya, bilesin. İnsanlar hem sabuna karıştı hem suya. Ne olursun, hoşuna gitmediyse eğer yazdıklarım, sakın darılma Allah'ım demiş.
Evet. Uzunca ne kadar, bir şiir. Evet, ama çok samimi ve çok içten, çok samimi, gerçekten.
Çok samimi. Bir diğer şiir Cemal Süreyya'dandır. Der ki, ölüyorum Tanrım. Bu da oldu işte. Her ölüm erken ölümdür. Biliyorum Tanrım. Ama ayrıca aldığın şu hayat fena değildir, üstü kalsın.
Hı hı,
yani hani meydan okuma, yokluğunu ispat gibi şeyleri aşıp insani samimiyeti görebilirsiniz. Hı hı. Çağdaş Türk şiirinde bu anlamda. Gülten Akın'ın İnanan İçin İlahi diye bir şiiri var ki çok güzel bir şiir. Ömrümüzün kilimine anamızın diliyle işlenen sözcükler çoğu kez şunlara benzer. Acıları uzağında beklet. Elinde ipekten yelpaze, usul usul hoşgörüyle yaklaş kendine. İşte kendin, işte durgun suların aynası. Seyret ve gülümse. Kim doğruysa aramalı, Yusuf'u Kenan kuyusunda, değilken Mısır'a sultan.
Evet, şimdi tabii dizeler de böyle ama bazı öyle yerler var ki, öyle mekanlar var ki bu duyguları çağrıştırıyor sizde. Mistik mekanlardan söz ediyorum değil mi? Evet. Sadece şiirde değil yani görebildiğimiz.
Şöyle aslında bunun en güzel örneklerinden biri, biz Ankara'dayız, bu yayını Ankara'dan yapıyoruz. En güzel örneklerinden biri Ankara'da Hacı Bayram Camii ve yanında bir tapınak var Roma döneminden, Justinianus Tapınağı. Kültürler değişse, inanışlar değişse ve hayat başka gerçeklikleri keşfetmeyi bize öğretse bile bu kültürel birikim üst üste geliyor. O tapınak ve o cami nasıl devam ettiğini, Anadolu'da bu mistik düşüncenin kaptan kaba akarak nasıl devam ettiğini gösteren çok güzel bir mekan. Bir güzel küçücük değeri de vardır. Daha önce de paylaşmıştık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk doğum yeri Misak-ı Milli sınırları dışında olanların milletvekili hakkı olmamalı yasası çıkarılması önerisi verildiğinde bir konuşma yapmış. Arkasından da kendini gidip Hacı Bayram Veli Camii'nin olduğu Hacı Bayram Nüfus Kütüğü'ne yazdırmış. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak nüfus cüzdanını oradan almış ilk. Çok değerli bir şey. Bu kültürel devamlılığı bilmezsek, Tevfik Fikret'i ve Mehmet Akif'i tanımazsak, onların yaşadığı açmazların hakkını vermezsek, bugün kendi kültürümüze ve kendi cumhuriyetimize yeni değerler ekleyemeyiz. Kendi kültür dünyamıza yeni değerler ekleyemeyiz. Onların birbirleriyle tezat olduğunu düşünmek değil, bu mistisizmi de hazmetmemizi gerektiren Anadolu'nun yetiştirdiği değerli şairler ve düşünürler olduğunu bilmek gerek. Çocuklara sorarlar ya, anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Yanlış sorudur, artık biliyoruz. Bir küçük çocuk öyle demişti. O da benim, o da benim. Evet, biz de öyle demeliyiz. O da benim, o da benim diyebilme olgunluğunu gösterdiğimiz zaman aslında bu şiirlerin hakkını verebileceğiz.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz bugün için de sevgili Elif Berna Kutlu'ya. Haftaya yine birlikteyiz. Sağ olun, var olun.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenlerimiz, sonuna geldik. Bugün de Hayatın Sesleri'nin Feray Uzgül, Şenay Vaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Ayhan Taşçı sizlere ulaştırdığı yayınımızı ve ben Nilgün Duruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında yine buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.